Çarşıdan 4 mermili bir tabanca satın aldım ve kalbime isabet edeceğini hesaplayarak göğsüme dayayıp ateş ettim. Ama ancak ciğerlerimden birinde bir delik açabildim ve bir ay sonra aptallığımın büyüklüğüne inanarak korkunç bir utanç içinde fırında çalışmaya döndüm. Ama bu çalışmam uzun sürmedi. Mart ayının sonunda bir akşam dükkandan döndüğümde satıcı kızın odasında Ukraynalı ile karşılaştım. Pencerenin kenarında bir sandalyeye oturmuş, dalgın bir edayla koca sigarasını tüttürüyor, sigara dumanlarını gözleriyle izliyordu. "Boş musunuz?" diye sordu, daha bir merhaba bile demeden. 25 dakika boş zamanım var. Oturun konuşalım. Her zamanki gibi şeytan derisinden bir kazak giymişti. Açık sarı sakalı geniş göğsünün üstüne yayılıyor, kısa ve sert saçları çıkık alnını bir fırça gibi çevreliyordu. Keskin bir zift kokusu yayan ağır köylü çizmeleri giymişti. Söyleyin bakalım dedi. Ağır ağır ve sakin bir sesle. Benimle gelmek ister misiniz? Volga üstünde, buradan 40 fersah kadar ötede bir köyde, Krasnovinov'da otururum. Orada bir dükkanım var. Siz bana alışveriş işlerinden yardım edeceksiniz. Bu sizin pek zamanınızı almaz. Güzel kitaplarım da vardır. Öğrenimimize yardımım dokunur. Kabul mü? Evet. Cuma günü sabah saat 6'da Kurbatov iskelesinde bulunun. Orada Krasnovidova yelkenlisinin sahibi Vasili Pankov'u sorun. Zaten ben de orada olacağım. Sizi görürüm. Allah'a ısmarladık. Ayağa kalktı. Geniş elini bana uzattı. Diğer eliyle de yeleğinin cebinden ağır bir gümüş saat çıkardı. İşimizi 10 dakikada bitirdik. Ah evet, benim adım Ramaz. İşte bu kadar. Dev yapılı ağır vücudunu kolaylıkla taşıyarak emin adımlarla arkasına bir defa olsun bakmadan yürüdü gitti. 2 gün sonra Krasnovidovo yolundaydım. Volga'da buzların çözülüşü başlamıştı. Volga'nın bulanık suları üstünde delikli kurşuni renkli buz parçaları salınıyordu. Gemiye çarpınca önce omurgalarına sürünüyor, çıtırdıyor, sonra parça parça olup dağılıyorlardı. Yukarıdan esen rüzgar dalgaları iskeleye kadar savuruyordu. Güneş göz kamaştırıcısına pırıldıyor, buz parçalarının saydam maviliği içinde parlak bir beyazlıkla yansıyordu. Torbalarla, çuvallarla, sandıklarla yüklü taka yelken açmış ilerliyordu. Dümende göğsü renkli kordonlarla süslü, koyun derisinden bir ceket giymiş genç köylü Pankov vardı. Sessiz hali, durgun yüzü, soğuk bakışlarıyla Pankov hiç de kırda yaşayan bir insanı andırmıyordu. Baş taraftaysa Pankov'un yardımcısı Kuşkin'in ayaklarını genişçe açmış, elinde bir kancayla duruyordu. Sırtında bir iple ortasından sıkılmış yırtık pırtık bir hırka, başına ezilmiş bir şapkası olan ufak tefek, hafifçe alık bir köylüydü. Yüzü morluklar ve sıyrıklar içindeydi. Uzun kancasıyla hörgürlü küfürler savurarak buzları takanın gövdesinden uzaklaştırıyordu. "Çekil git, nereye böyle?" Yelkenle korunan bir yerde sandıkların birinin üstünde Romaslı birlikte oturduk. Kulağıma hafif bir sesle fısıldadı. Köylüler beni sevmezler, özellikle zenginleri. Aynı düşmanlara sizin de katlanmanız gerekeceğini sanırım. Kuşkin'in kancasını küpeşlerin üstüne ayaklarının altına yerleştirdi ve yaralı bereli yüzünü de bize dönerek hayranlık okunan bir sesle "Özellikle papaz seni hiç sevmiyor," dedi. "Gerçekten doğru," diye onayladı Pankov. "Seni bir türlü yutamıyor o çöpür köpek. Ama benim yine de epey dostum vardır," diye benle konuşmasını sürdürdü Ukraynalı'nın sesi. "Elbette sizin de dostlarınız olacak." Hava soğuktu. Mart güneşi hiç ısıtmıyordu. Çıplak ayakların gölgeli dalları kıyısında salınıyordu. Şurada burada kayalık kıyının oyuklarında ve çalılıkların altında kadife parçaları gibi kar uzanıyordu. Bütün nehir buz parçalarıyla doluydu. Sanki bir koyun sürüsüydü. Düş gördüm gibi geldi bir an bana. Kuşkuşkin piposunu doldururken felsefe yapıyordu. Kabul edelim ki sen papazın karısı değilsin. Ama meslek olarak o bütün yaratıkları sevmek zorundadır. Kutsal kitaplarda yazıldığı gibi. Seni kim bu hale koydu diye sordu Ramaz gülümseyerek. Tanımadığım bir takım adamlar. Hiç kuşkusuz bıçkın takımında olacaklar diye karşılık verdi Kukushin. Umursamaz bir edayla sonra kibirle ekledi. Asıl bir defasında topçular bana bir dayak atmışlardı ki. İşte dayak diye ben ona derim işte. Nasıl kendime geldiğimi bile hatırlamıyorum. Peki neden sopa yedin? Dünkünü mü soruyorsun yoksa topçuların attığı dayağı mı? Dünkünü dünkünü. Neden dövüştüğümüzü bilebilir miyim ben? Bizim insanlar teki gibidir. En küçük bir şey için insanın üstüne atılırlar. Dövüşmek onlar için kaçınılmaz bir zorunluluk. Sanırım dedi Thomas. Başına ne geliyorsa dilinden geliyor senin. Hiç düşünmeden lafın nereye gittiğine bakmadan konuşuyorsun. Bak bu doğru olabilir. Ben yaratılıştan meraklı bir adamım. Durmadan soru sormak isterim ben. Yeni bir şey öğrenmek benim için büyük bir zevktir. Yelkenin burnunu şiddetle bir buz parçasına çarptı. Omurgalardan uğursuz bir sürtünme sesi yükseldi. Kukushin salıncak kancasını yerden aldı. Panko azarlar gibi ona. İşine dikkat etsene Stepan dedi. Sen de beni lafa tutma diye yamurdandı Kukushkin buzları kancasıyla geminin gövdesinden uzaklaştırarak. Hem işimi hem gevezeliği bir arada yürütemiyorum. Onlar aralarında öfkesizce konuşurken Ramaz yine kulağıma eğilerek burada dedi. Topraklar Ukrayna'daki kadar bereketli değil ama bura insanlar oradakilerden daha iyi. Çok yetenekli insanlar bunlar. Ona dikkatlice dinliyor ve inanıyordum da. Durgunluğu, düzgün, sade ve ağır ağır konuşması hoşuma gidiyordu. Bu adamın birçok şey bildiği ve insanları kendine özgü değer anlayışıyla ölçtüğü hissediliyordu. Özellikle kendimi neden öldürmeye kalktığımı sormadığına memnundum. Onun yerinde bir başkası olsaydı hiç kuşkusuz bunu çoktan öğrenmeye kalkardı ve bu sorulardan artık bana gına gelmişti. Zaten buna karşılık bulmak da benim için gerçekten zordu. Neden kendimi öldürmeye kalktığımı ancak şeytan bilebilirdi. Ve mutlaka bu Ukraynalıya alıkça ve upuzun bir karşılık verirdim bunu öğrenmeye kalksaydı. Ve üstelik bu olayı artık hiç hatırlamak istemiyordum. Volga üzerinde her şey o kadar iyi, o kadar özgür ve o kadar aydınlıktı ki. Yelkenli yüksek kıyıları izleyerek yol alıyordu. Çayırlarla dolu kumluk kıyıyı kaplayarak nehir sola doğru genişliyordu. Nehir sularının kıyıdaki çalılıkları ıslatarak ve sallayarak nasıl ilerledikleri gözde izlenebiliyordu. Kaya yarıklarından ve dere yataklarından gürültüyle akan ilk bahar selleri bunlarla çarpışıyordu. Güneş gülümsüyordu ve ışınlarının altında yuvalarını kurarken telaşlı telaşlı gaklayan sarı gıgılı kargaların tüyleri siyah bir çelik gibi parlıyordu. Sıcak, kuytu köşelerde güneşin kendine getirecektiği parlak yeşil ince otlar topraktan yükseliyordu. Vücut üşüyordu ama tatlı bir sevinç ruhu dolduruyor ve berrak umutlar insanların yüreğinde filizleniyordu. İlkbaharda yaşamak ne kadar hoştu. Öğleye doğru Krasnovidova'ya vardık. Sarp yamaçlı yüksek bir tepenin doruğunda mavi kubbeli bir kilise vardı. Onun ardında çatılarının sarı tahtaları ve üstlerindeki saman örtüsünü güneşte parıldayan saydam ve güzel köy evleri sıralanmıştı. Güzel olduğu kadar sadeydiler. Daha önce gemiyle gerçekten bu köyü hep hayranlıkla seyretmiştim. Kukushkin'in de yardımıyla yelkenliği boşaltırken güverteden bana torbaları uzatan Ramaz, ''Siz güçlü kuvvetliymişsiniz de'' dedi. Sonra yüzüme bakmadan ekledi. Göğsünüz ağrımıyor mu? Hayır. Sorusunun inceliği bana dokundu. Özellikle köylülerin benim intihar girişimimden haberdar olmalarını istemezdim. Gücü çok. Başkalarına bile güç satabilir diye gevezelik ediliyordu Kukushkin. Hey delikanlı, sen hangi yöredensin? Nijni Novgorod'un mu? Size sucu derler. Tepeden inen uzun boylu, zayıf ve çıplak ayaklı bir köylü, gümüş renkli binbir derecenin pırıldadığı yumuşak ve kirli yamaçta geniş adımlarla yürürken ikide bir kayıyor, sendeliyordu. Kaba kumaştan bir gömlek ve bir pantolon giymişti. Havariler gibi kıvırcık kızıl bir sakalı vardı. Gür saçları başının üstünde bir yeleği andırıyordu. Kıyıya varınca yankılı ve ıslıklı bir sesle ''Hoş geldiniz'' dedi. Etrafına bakındı. Koca bir sırık aldı yerden, sonra bir tane daha buldu. Uçlarını yelkenlinin gövdesine dayadı ve çevik bir hareketle gemiyi atlayarak kumanda verdi. ''Sırıkların uçlarını ayaklarınızı dayayın ki kaymasın. Fıçıları alın. Haydi oğlum sen de bana yardım et.'' Bir ermiş tasviri kadar güzeldi ve çok güçlü olduğu da kolaylıkla anlaşılıyordu. Pembe yanaklı ve kocaman karga burunlu, yüzünde ciddi edalı bir mavi göz pırıldıyordu. ''Nezle olacaksın İzot'' dedi Ramaz. ''Ben mi? Yok canım, benim için tasalanma.'' Bir gaz yağı fıçısını kıyıya yuvarladık. İzot bakışlarıyla beni süzerek sordu. ''Sen çırak mısın?'' ''Onunla güreşsene'' diye teklif etti Kukuşkin. ''Gene yüzünü çarşamba pazarına çevirtmişsin.'' ''Ne yapabilirdim ki onlara karşı?'' ''Kimlere karşı?'' ''İnsanın üstüne saldıranlara karşı.'' ''Ne adamsın be!'' dedi İzot içini çekerek. Sonra Ramaz'a dönüp ekledi. ''Arabalar hemen gelecek. Sizin geldiğinizi uzaktan gördüm. İyi yol alıyordunuz. Sen git şimdi, ben burada gözcü kalırım.'' Bu adamın Ramaz'a dostça bir ilgiyle davrandığı, hatta Ukraynalı kendinden 10 yaş kadar büyük olmasına rağmen onu korumaya çalıştığı anlaşılıyordu. Yarım saat kadar sonra temiz ve hoş bir odada, duvarlarından henüz zift ve üstübü kokuların silinmediği bir köy evinin odasında oturuyordum. Çevik, canlı gözlü bir kadın yemek için sofrayı hazırlıyordu. Ukraynalı bir bavuldan kitaplar çıkarıyor ve bunları ocağın üstündeki bir rafa diziyordu. ''Odanız tavan arasında.'' dedi bana. Tavan arası penceresinden köyün bir kesimini ve evimizin karşısındaki vadinin dibinde gür çalılıkların içinde kaybolmuş hamamların çatıları görünüyordu. Vadinin karşı kıyısındaki bahçeler ve esmer tarlalar tatlı kıvrımlar halinde ufuktaki ormanın mavi sınırlarına kadar ulaşıyorlardı. Hamamlardan birisinin çatısına maviler giymiş bir köylü ata biner gibi oturmuş, bir elinde bir balta tutuyor, diğer elini gözlerine siper etmiş, aşağılara Volga'ya bakıyordu. Bir araba gıcırdıyor, bir inek acı acı böğürüyor, derecikler tatlı bir sesle çığıldıyorlardı. Bir bahçe kapısından aşağı karalar giymiş ihtiyar bir kadın çıktı ve eve dönerek yüksek bir sesle inledi. ''Hepiniz geberin!'' İhtiyar kadının sesi duyunca taşlarla ve çamurlarla bir derecin yolunu kesmekle meşgul iki küçük çocuk arkalarına bakmadan kaçmaya başladılar. O yerden bir tahta parçası aldı, üstüne tükürdükten sonra derenin içine fırlattı. Sonra ayaklarındaki köylü çizmeleriyle çocukların eserini darmadağın etti ve nehre doğru inmeye başladı. Burada ne olacaktı benim hayatım? Yemek için beni aşağı çağırdılar. Aşağıda İzot oturmuş, ayakları morarmış, uzun bacaklarını masanın altına uzatmış, konuşuyordu ama benim geldiğimi görünce sustu. ''Sonra?'' diye sordu Ramaz sıkkın bir sesle. ''Devam etsene.'' ''Hepsi bu, her şeyi söyledim sana. İşte onlar buna karar verdiler. Yalnız başına bu işin altından kalkılacak. Sakın sen yanına bir tabanca ya da kalın bir sopa almadan dışarı çıkma.'' Barinov'un yanında her şeyden söz edilmez. O da Kukuşkin gibi dili kadın dili gibidir. Hiç boş durmaz. Sen balıkçılığı seviyor musun dostum? Hayır. Ramaz köylüleri küçük meyvelik sahiplerini örgütlendirmenin ve onları aracıların elinden kurtarmanın gerekliliğinden söz etmeye başladı. İzot onu dikkatle dinledi. Sonra zenginler seni yaşatmazlar kolay kolay dedi. Benim dediğim gibi çıkar bu iş. İzot'a bakıyor ve Koroni'nin Slavotrovski'nin hikayelerini hiç kuşkusuz böyle köylüleri gözlemleyerek yazdıklarını düşünüyordum. İlk defa ciddi bir işe yanaşmayı başarmış mıydım yoksa gerçekten iş gören insanlarla mı çalışacaktım bundan böyle? Yemekten sonra İzot Ramaz'a dönüp acele etme, hızlı gitmek hiçbir yarar sağlamaz dedi. Yavaş yavaş ilerlemelisin. O gittikten sonra Ramaz düşünceli bir sesle ''Namuslu ve akıllı bir insandır İzot'' dedi. ''Ama ne yazık ki öğrenimi az, ancak zorlukla okumasını becerebiliyor. Ama içinde öğrenmeye karşı büyük bir tutku var. Ona yardım etmelisiniz.'' Akşama kadar bana dükkanındaki malların fiyatlarını öğretti. ''Köyün diğer iki bakkalından daha ucuza satıyorum ben.'' diyordu. ''Tabii bu onların hiç hoşuna gitmiyor. bana kötülükler tasarlıyor, beni dövmeye kalkışıyorlar. Benim burada yaşamamın nedeni, burada ticaret yapmayı hoş ya da karlı bulmam değil. Başka nedenleri var. Burası sizin fırın türünden bir işletmedir. Ona bunu tahmin ettiğimi söyledim. Evet, insanları bir parça aydınlatmak gerek, öyle değil mi? Dükkan kapalıydı. Biz içeride elimizle birer lambayla dolaşıyorduk. Sokakta biri çamurların içine bata çıka yürüyor, bazen dükkanın merdivenlerine de ağır ağır çıkıp iniyordu. Duyuyor musunuz diye sordu. Dolaşıyor bir migondur. Soyu sopu belirsiz, azgın hayvanın teki. Nasıl güzel bir kız cilve yapmayı severse bu da kötülük yapmayı sever. Onunla konuşurken dikkatli olun. Ne olursa olsun dikkati elden bırakmayın. Sonra odada piposunu yakıp sırtını ocağa yaslayarak ve sakalların arasından dumanları savurarak gözleri yarı kapalı bir halde sade ve anlaşılır sözcüklerle dolu anlatımıyla uzun süreden beri gençlik yıllarımı nasıl boşa harcadığımın farkında olduğundan söz etmeye başladı. Siz yetenekli, düşünceli ve niyetinin iyi olduğu açıkça belli olan bir gençsiniz. Sizin öğrenim görmeniz gerek ama öyle bir öğrenim ki kitapların ardında insanlar kaybolmamalı. Eski bir bilge doğru söylemiş. Bütün bilimler insandan çıkar. İnsanlar acıyla ve zorla öğrenirler ama böyle bilgiler daha derine yer eder. Her şeyden önce köylüleri uyandırmak ve aydınlatmak gerektiğinden söz ederken bana yabancı olmayan gerçekleri açığa vuruyordu. Ama onun bu bildik sözlerinde bile daha derin ve benim için yeni bir anlamın farkına varıyordum. Sizin orada öğrenciler halk sevgisinden çok söz ederler. Ben onlara şunu söyleyeceğim. Halk sevilmez. Halk sevgisi boş bir laftan başka bir şey değildir. Bana delici bakışlarıyla bakarak sakalının ardından gülümsedi. Sözlerini ateşli ateşli sürdürerek odada bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladı. Sevmek demek kabul etmek, yumuşak davranmak, farkına varmamak, bağışlamak demektir. Bir kadına da böyle davranılır. Ama halkın cehaleti görmemezlikten gelinebilir mi? Mantığının yanlışları kabul edilebilir mi? Aşağılık alışkanlıkları hoşgörüyle davranılabilir mi? Gaddarlığa bağışlanabilir mi? Hayır, değil mi? Hayır. Görüyorsunuz, sizin orada hep Nekrasov'u okuyup onun şiirlerini söylerler ama Nekrasov'la iş nereye kadar gider? Köylünün kafasına aslında kötü olmadığı, hayatın ağır olduğu ve onu daha iyi ve rahat hale koymak için hiçbir şey bilmediği düşüncesini sokmak gerekir. Bir hayvan bile senden daha akıllıca kendine bakmakta ve kendini daha iyi savunmaktadır. Her şeyin özü sensin. Soylularda, rahiplerde, bilgeler, çarlarda hep eski köylülerdir. Görüyor musun? Anladın mı? O halde bir daha sırtın yere gelmeyecek şekilde yaşamayı öğren diyeceksin. Mutfağa geçerken hizmetçi kadına semaveri yakmasını buyurdu. Sonra da hemen hepsi bilimsel olan kitaplarını gösterdi. Buckle, Locke, Lubbock, Taylor, Millie, Spencer, Darwin ve Rus yazarlarından da Gonçarov, Pisarev, Dobrolubov, Chernyshevsky, Pushkin, Nekrasov. Kitapları sanki kendi yavrularıymış gibi koca eliyle okuyor, okşuyor, sevgiyle ve şefkatle denilebilecek bir ifadeyle mırıldanıyordum. İyi kitaplar, şu çok ender bulunur, sansür yaktırmıştı bunu. Bir devletin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız bunu mutlaka okumalısınız. Bana Hobbes'in Leviathan'ını uzattı. Bunun da konusu devlettir ama daha kolay, daha eğlencelidir. Eğlenceli dediği kitap Machiavelli'nin Prensinden başka bir şey değildi. Çaylarımızı içerken bana kısaca kendinden söz etti. Çernigovlu bir demircinin oğluymuş. Devrimcilerle tanıştığında Kiev garında tren yağcılığı yapıyormuş. İşçiler arasında kendi kendini yetiştirecek bir grup kurmuş, tutuklanmış. 2 yıl kadar hapishanede kalmış. Sonra 10 yıllığına Yakut bölgesine sürülmüş. Öğrencileri Yakutlarla birlikte onların köylerinde kalıyordum. Buna dayanamayacağımı sandım. Orada şu lanet kış o kadar soğuk olur ki insan ruhunun donduğunu, beyninin buz tuttuğu sanır. Zaten orada aklı hiç ihtiyaç yoktur. Sonra şurada burada çok olmasa da birkaç Rus'un yaşadığını farkına vardım. Onların çok sıkılmamaları için durmadan oraya yenilerini sürüyorlardı. Bunlar iyi insanlardı. İçlerinde Vladimir Korolenko adlı bir üniversite öğrencisi vardı. Duyduğuma göre şimdi o da dönmüş sürgünden. Onunla özellikle çok iyi anlaşıyorduk. Sonra birbirimizden ayrıldık. Birbirimize çok benziyorduk ama benzeşmek dostlukla bir işe yaramıyor. O ciddi, dayanıklı, bütün işler için yetenekli biriydi. Benim hoşuma gitmiyordu ama ikona boyamayı bile beceriyordu. Şimdi duyduğuma göre dergilerde çok iyi yazıları çıkıyormuş. Uzun zaman ta gece yarısına kadar hiç kuşkusuz beni kendiyle aynı düzeye çıkarmak arzusuyla durmadan konuştu. Kimsenin yanında kendimi onun yanında olduğum kadar rahat hissetmemiştim. İntihar girişimimden sonra kendime karşı olan saygım azalmıştı ve kendimi alçalmış, suçlu hissediyordum. Yaşamaktan da utanıyordum. Romas hiç kuşkusuz bunu anlamıştı ve hayatının kapısını bana insanca sadelikle açarak doğrulmamı sağlamaya çalışıyordu. Emin bir toprağa bastığımı hissediyordum ben de. Unutulmaz bir gün oldu o gün. Pazar günü sabah ayininden sonra dükkanı açtık ve hemen dükkanımızın önünde köylüler toplanmaya başladılar. İlk önce maymun gibi uzun kollu, dalgın bakışlı, kadın gibi güzel gözleri olan pis ve saçı başı dağınık Matyev Barinov boy gösterdi. Merhaba dedikten sonra kentte ne var ne yok bakalım diye sordu ama karşılığını beklemeden Kukushkin'e seslenerek Stepan senin kediler yine bir horoz yemiş. Ve sonra hemen Kazan Vadisi'nin bütün Tatarları Kafkas'a ve Türkistan'a sürme izni almak için Petersburg'a Çar'la görüşmeye gittiğini anlatmaya çalıştı ve valilere övgü yağdırdı. Akıllı bir adam işini biliyor. Bunları sen uydurmuşsundur dedi Ramaz sakin bir sesle. Ben mi? Ne zaman? Ne bileyim ben? Neden senin insanlara güvenin bu kadar az? Diye sitemkar bir edayla ve başını üzüntüyle sallayarak sordu Barinov. Ben Tatarlara acıyorum. Kafkasya'da yaşayabilmek için insanın oraya alışık olması gerekir. Sırtında bir başkasından aldığı belli, yırtık bir hırka olan, zayıf, ufak tefek bir başka köylü tedirgince sokuldu. Esmer dudaklarını acılı bir gülümsemeyle büzen bir kasılmayla kurşuni renkli yüzü değişebiliyordu. Durmadan oynaşan sol gözünün üstünde bir bıçak yarasıyla ikiye ayrılmış sol kaşı titriyordu. Barinov alaylıca Miguna saygılarımı sunarım dedi. Ne çaldın bu gece? Paranı diye karşılık verdi Migun yankılı ince bir sesle. Sonra Romas'ın karşısında şapkasını çıkardı. Hem ev sahibimiz hem komşumuz Pankov avludan çıktı. Sırtında bir ceket, ayağında lastikler vardı. Boynuna küçük kırmızı bir mendil bağlamış, göğsüne de dizgin kadar uzun bir gümüş zincir takmıştı. Migun'u kötü kötü süzdükten sonra, ''Eğer bir daha benim bostana adımını atarsan seni bacaklarını sopayla kırarım, şeytan herif seni.'' İşte yine her zamanki gibi konuşmaya başladı dedi Migun sakin bir sesle. İçini çekerek ekledi sonra. Dayak yemeden insan nasıl yaşayabilir? Pankov'un kaba davranışlarına hedef olmaya devam edince Migun bu defa hem ben yaşlı da sayılmam 46 yaşındayım. Ama geçen yortu 53'üne basmıştın diye bağırdı Barinov. 53 yaşında olduğunu kendin söylemiştin. Neden şimdi yalanlar kıvırıyorsun? Sakallı ve sağlam bir yapılı ihtiyar olan Suslov ve balıkçı İzot da geldi. İçeride 10 kişi kadar toplandı. Kapının önünde oturmuş, Ukraynalı piposunu tüttürüyor ve basamaklara kapının iki yanındaki sıralara oturmuş köylülerin konuşmalarını sessizce dinliyordu. Hava soğuk ve nemliydi. Kışın dondurduğu mavi göğün üstünde bulutlar hızlı hızlı akıyor, derelerde yıkanan ışık ve gölge lekeleri ve su birikintileri ya kızgın pırıltılarıyla insanın gözünü alıyor ya da kadife yumuşaklığıyla bakışlarını okşuyordu. Pazar elbiselerini giymiş genç kızlar Volga'ya inen yollarda oynaya oynaya yürüyorlardı. Su birikintilerinin üstünden atlarken eteklerini kaldırıyorlar, ağır çizmeleri görünüyordu. Omuzlarında uzun balık oltalarıyla çocuklar koşuyorlardı. Ağır başlı köylüler geçerken dükkanın önündeki gruba yan bir bakış fırlatıyor ve sessizce ya kasketlerini ya da fötr şapkalarını çıkararak onları selamlıyorlardı. Migun ve Kukushkin bir parça karmaşık bir sorunu dostça çözümlemeye uğraşıyorlardı. Tüccar mı daha iyi dövüşürdü yoksa toprak ağası mı? Kukushkin tüccarın daha iyi dövüştüğünü iddia ediyor Migunz da ağları savunuyordu ve ince yankılı sesiyle Kukushkin'in başı bozuk sözlerini bastırıyordu. Fingorov'un babası Napolyon Bonaparte'ın sakalını çekmiştir. Fingorov öyle bir adamdı ki iki kişiyi ensesinden tutup havaya kaldırır, sonra kafa kafaya bir tokuştururdu, işleri biterdi o an. Cansız yere serilirlerdi. Hadi dediğin gibi olsun diye kabullendi Kukushkin. Sonra hemen ekledi. Ama unutma ki tüccarlar ağlardan daha çok yemek yerler. Merdivenin en üst basamağında oturmakta olan gösterişli Suslov yakınıyordu. Artık köylü toprağa bağlanamıyor. Beylik zamanında insanın işsiz güçsüz dolaşmasına izin verilmezdi. Herkesin bir işi vardı. Toprak köleliğinin yeniden kurulması için bir dilekçe ver öyleyse, dedi İzot. Romas ona sessizce baktı ve merdivenin basamağına vurarak piposunu boşaltmaya koyuldu. Kendi kendime ne zaman konuşacağını soruyordum. Köylülerin çoğu saçma sözlerini dinlerken Romas'ın onlara ne söyleyebileceğini kestirmeye uğraşıyordum. Konuşmaya karışmak için bir sürü uygun fırsatı kaçırdığını sanıyordum. Ama büyük bir umursamazlık içinde susuyor, bir put gibi kımıltısız durarak rüzgarın yüzeyinin karıştırdığı su birikintilerini ve sürükleyip kurşunu bir yığın halinde topladığı bulutları seyrediyordu. Nehirde bir vapurun düdük sesi duyuluyor, kızların çığırtkan şarkısı bize kadar ulaşıyor, bir yerde armonika çalınıyordu. Bir sarhoş hıçkırarak ve homurdanarak kollarını sallayarak ve ayakları su birikintilerinin içine daldığında bacaklarını tuhaf bir şekilde bükerek yokuştan aşağı iniyordu. Köylüler gittikçe daha kısık bir sesle konuşmaya başlamışlardı. Sözlerinde bir hüzün vardı. Ve ben de tatlı bir hüzne boğuluyordum. Çünkü soğuk havada bir yağmur kokusu vardı ve kentin durmak bilmeyen uğultusunu, gürültülerin çeşitliliğini, yoldaki insanların telaşlı davranışlarını, sözlerinin canlılığını ve insan beynini coşturan sözcüklerin bolluğunu düşünüyordum. Akşam çay içerken Ukraynalı'ya köylülerle ne zaman konuşacağını sordum. Neden konuşacağım diye sordu. Beni büyük bir dikkatle dinledikten sonra "Heh," dedi. Ben bunlarla bu biçimde konuşsam, hele sokakta, hemen yine yakuta sürülürüm. Piposunu doldurdu. Yaktı. Yeşil bir duman bulutunun içinde kaldı. Bir süre ve sakin bir ses tonuyla hafızama bir daha silinmeyecek sözcüklerle köylülerin ihtiyatlı ve kuşkulu insanlar olduklarını anlatmaya başladı. Kendinden, komşusundan, özellikle yabancılardan korkuyordu köylü. Özgürlüğüne kavuşalı henüz 30 yıl bile olmamıştı. Bugün 40 yaşında olan her köylü esir doğmuştu ve köleliğin ne olduğunu hatırlardı. Onun özgürlüğün ne olduğunu anlaması o kadar kolay değildir. Sadece bir akıl yürütüşüyle serbest olmak ve istediğini yapmak anlamına gelir özgürlük. Ama her yerde insanın gönlünce yaşamasını engelleyen yetkililer vardır. Köylüyü soyluların elinden çar kurtardı. Şimdi köylülerin efendisi çardır. Peki nedir bu özgürlük denen şey? Bir gün gelecek çar bunu açıklayacaktır. Bütün toprakların ve bütün zenginlerin biricik sahibi olarak köylü çara inanç besler. Çar köylüyü soyluların elinden kurtarmıştır. Tüccarların elinden de gemilerini, dükkanlarını alabilir. Köylü çar taraflısıdır. Başta birçok beyin bulunması hoşuna gitmez. Onca tek bir yürek yöneten olması daha iyidir. Çarın kendine özgürlüğün ne olduğunu açıklayacak günü bekler köylü. O zaman kim ne kapabilirse kapacak. Herkes o günün gelmesini istemekte ama bir yandan da o günden korkmakta ve harekete geçmeye hazır beklemektedir. Bu evrensel paylaşıma gününü kaçırmamak için kimseye güvenmemekte, tetikte durmaktadır. Köylü kendine bile güvenmez. Çok şey ister, kapılacak çok şey vardır. Ama bu iş nasıl yapacaktır? Bütün herkes aynı amaçla dişlerini bilemektedir. Ve her yerde köylülere, hatta çara bile düşman sayılamayacak kadar çok yetkili vardır. ama yine de onlardan vazgeçemezler. Çünkü onlar olmazsa herkes birbirine girer, boğazlaşır. Öfkeli rüzgar bereketli bir ilkbahar yağmuruyla pencereleri ıslatıyordu. Kurşuni renkli bir sis sokağa yayılıyor ve ruhumda her şey bulanıyor, sıkıntıya dönüşüyordu. Sakin ve kalın ses düşünceli bir edayla devam ediyordu. Köylüyü iktidarı çardan alması gerektiğine yavaş yavaş inandıracaksın. Ona halkın bütün yetkilerini, komiserini de, valisini de, çağrını da kendi içinden seçmesi gerektiğini anlatacaksın. Oh, bu iş en az 100 yıl ister. Ya siz ne sanıyorsunuz, yoksa Paskalya'ya mı yetiştireceksiniz? Diye ciddiyetle sordu Ukraynalı. Akşam dışarı çıktı ve 11'e doğru yakınlarda bir yerde bir el silah patladı. Yağmurun altında karanlığın içine atıldım hemen ama daha iki adım atmadan su birikintilerine basmaya çalışarak telaşsızca kapıya doğru yürüyen Romas'ın cüsseli silüetiyle karşılaştım. Ne oldu? Ben ateş ettim. Kime? Sopalarla üstüme saldıranlara. Onlara. Bırakın geçeyim yoksa ateş edeceğim dedim. Dinlemediler. Ben de havaya ateş ettim. Nasılsa havaya bir şey olacak değil ya. Holde ayakta durmuş, soyunuyor, ıslanmış sakalını sıkıyor ve bir at gibi soluyordu. Ha şeytan, çizmelerim delinmiş. Değiştirmek gerekecek. Siz tabanca temizlemesini bilir misiniz? Rica edeceğim, yoksa paslanacak. Onu gazla yağlayın. Onun sarsılmaz soğukkanlılığı, ela gözlerinin değişmez durgun bakışları beni büyülüyordu adeta. Odada aynanın karşısında sakalını tararken bana uyarıda bulundu. Köyde dolaşırken özellikle bayramlarda çok dikkatli olun. Mutlaka sizi de dövmeye kalkacaklardır. Ama yanınıza sopa almayın. Kavgacıları kışkırtır bu. Sizin korktuğunuza hükmederler. Oysa korkmaya gerek yoktur çünkü onların hepsi ödlektir. Çok ilginç bir hayat sürmeye başladım. Her geçen gün bana yeni ve önemli bir şey kazandırıyordu. Doğa bilimlerini yatışmak bilmez bir merakla okuyordum. Romas beni eğitiyordu. Her şeyden önce bunu hemen çok iyi bilmek gerekli diyordu. Bu bilimin içine insan zekasının en güzeli yerleştirilmiş. Haftada 3 defa akşamları İzot geliyor ve ben ona okumayı öğretiyordum. Özellikle derslere karşı soğuk ve bir parça alaylı bir tutum takındı ama birkaç dersten sonra açıkça "Çok iyi açıklıyorsun her şeyi. Sen öğretmen olmalıydın aslanım." diye itiraf etti. Ve birden bana bir teklifte bulundu. Sen güçlü bir çocuğa benzersin. Sopa çekme yarışı yapalım seninle. Mutfaktan bir sopa aldık, yere oturduk. Ayaklarımızın tabanlarını birbirine dayadık ve ucundan tuttuğumuz sopayı çekerek birbirimizi kaldırmaya çabaladık. Romas gülümseyerek bizi coşturmaya uğraşıyordu. Haydi! Sonunda İzot beni kaldırdı ve sanırım bu olay onu bana daha çok bağladı. Bunun önemi yok, dayanıklı çocukmuşsun dedi beni teselli etmek için. Ama avı sevmemene üzülüyorum. Birlikte Volga'ya çıkardık. Geceleri Volga tam bir yeryüzü cennetidir. Büyük bir çaba göstererek öğrenmeye çalışıyor ve bu işi iyi başarıyordu. Bazen ders sırasında herhangi bir şeye karşı şaşkınlığını kendine özgü bir biçimde o kadar hoş belli ederdi ki, birden ayağa fırlar, rafın üstündeki kitaplardan birini alır, zorlukla birkaç satır otur, kaşlarını kaldırarak ve kızarak bana bakar şaşkınlıkla, "Her şeytan okuyorum ben de," derdi. Ve gözlerini kapatıp tekrarlardı. Oğlumun mezarı başında bir ana gibi hüzünlü ovanın üstünde bir çulluk inliyor. Gördün mü? Birçok defa kısık bir sesle çekine çekine sormuştu.